Ayrım 7. Deli İbrahim Divanı. Ahmet Bükef, sayfa 71. Demirci Asım dükkanın arkasındaki tek göz evinde yaşıyordu. Onlar Çanakkale'deyken karısı ve iki çocuğu tifüsten ölmüştü. Döndükten sonra herkes çok üstelese de hiç evlenmedi. Askerde kendi ölümümden çok evdekileri düşündüm. Bana bir şey olursa, misal en ucuzundan sakat kalırsam, demiri işleyemezsem onlara kim bakacak diye daraldım durdum. Şimdi böyle ferahım derdi. Balıkçı Asım'ın sessiz kimsesiz evine gecenin karanlığında vardı. Demirci sedire uzanmış, ayakları arasına aldığı sağlam bir sapı kızıl demirden baltaya oturtmaya çalışıyordu. Kapıda balıkçıyı görünce güldü. ''Yardıma mı geldin bana?'' ''Hayırdır, Cenk mi var?'' diye karşılık verdi balıkçı gülümseyerek. ''Burası Köstence. Üste mavi gök, altta boz deniz. Arasında kızılca kıyamet. Ne bok olacağı belli olmaz.'' Asım kararmış çaydanlıktan çay döktü bardaklara. Sedire yan yana oturdular, cigaraları yaktılar. ''Beni kim çağırmış, biliyor musun?'' dedi balıkçı. ''Bugün bana gelen olmasın?'' dedi Asım. ''Yapma ya, seninle de konuştan.'' ''Öyle.'' ''Ne istiyor bu deyyus bizden?'' ''İşte sana daha önce demiş ya, onu anlattı. Dedesi Zina Mehmet'e rahmet okutacak, söyleyeyim sana. Ben bu işe çok para yatıracağım diyor, fabrika kuracakmış. Yunus'u işleyecek, yağını ayrı, kemiğini ayrı, memleketimiz zenginlik üzerinde oturuyor. Kıymetini bilemiyoruz.'' dedi. ''Gelin ikiniz şu işe girin, siz de sefaletinizden kurtulun.'' dedi. Balıkçı sigarasını ezdi tablada iyice. İyi de yapacaksa yapsın, bizi niye karıştırıyor? Asım derin bir soluk aldı. Yunus'u kiminle ağlayacak Murat'a? Bu milletin aç kaldığında kaçak göçek utana sıkıla tekleme bozu indirmesi gibi değil ki, büyük iş. Fabrika diyor adam.
Yani?
Yani çok adamın ihtiyacı var. Tekneler olacak, onları idare eden olacak, vuran, yakalayan, parçalayan, fabrikada işleyen, malı yükleyen, olacak da olacak.
Asım, ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Nasıl olacak böyle? İşi gücü bırakıp Yunus mu avlayacağız? Biz dalyancıyız, biz avımızı bekleriz, rızkımıza düşeni alırız.
Ya öyle dünya mı kaldı? Bir bak bakalım etrafına.
Bize neymiş dünyadan? Hem kim gidecekti ona amele olacak? Kim bu pisliğe el atacak?
Öyle olmuyor bu işler işte. Eczacı Süleyman dediğin adam zaten Köstence'yi iyice köstekledi. Dalyancı ona muhtaç, esnaf için faizci, mahkemeye dama düşen için sarılacağı yılan. İnsan kıtlığı mı var ortalıkta? Açlığın bol, adamın bol, ekmeğin kıt olduğu yerde senin olmaz dediğin iş en kolayı.
En kolayı ise bizim peşimize düşmesin, kendi yesin ne bok yiyecekse.
Paralı adam akıllı da oluyor. Seni dalyancı milleti sever, beni esnaf tutar. İkimiz bu işin içinde olursak nizasız, zahmetsiz, çabucak yaparım diye düşünüyordur.
Çayları yenilediler. Dışarıda sert bir rüzgar esmeye başlamıştı. Bahçedeki akasya dallarının dışırtısı sessizliği dolduruyordu.
''Bir de şöyle düşün,'' dedi Demirci Asım yerdeki baltayı alıp kucağına koyarken. ''Sen, ben bu işe girmeyiz ama ses de etmeyiz. Belki de bunu istiyor üstümüze gelerek. Bulaşmayın ama bana da karışmayın.'' demeye getiriyor.
Balıkçı arkadaşına baktı. ''Hep böyle kaygısızdı bu adam.'' diye geçirdiği içinden.
Tam o vakitlerde gece dedikleri kirli çıkının koynunda bambaşka meclisler de sürüyordu. Şehir kulübünde jandarma komutanının Artvin'e tayini nedeniyle veda yemeği tertiplenmişti. Uzun beyaz örtülerin yanarak dalgalandı, bol yemekli, bol mezeli, temiz bardakların dizildiği kalabalık masada yenilip içiliyordu. Köstence'nin amirleri ve bütün büyükbaşları oradaydı. Baş öğretmen Fehim Bey ile savcı Sami Bey gülerek önlerine çektikleri ufak rakı şişesi hakkında konuşuyorlardı. Sami Bey, ben Fahrettin Kerim Bey ile İstanbul'da çalıştım. Emraz-ı Akbiye ve Asabiye müteassısıdır aslında. Ama insan ruhundan anlar mıydı? Orası müphem işte. Vali dediğin adam gece yol yoklaması yapıp sarhoşları pataklar mı? Vallahi bu gözler gördü bunları dedi.
Ama işte bu işler hep ters teper. Bakın şimdi şu ufak rakıları meşhur valimizin kısa boyundan ötürü milletimiz Fahrettin Kerim rakısı diyebiliyor. Çok inatlaşmanın neye faydası olur diye tamamladı Fehim Bey.
Aa, bir dakika, ne okuyacağım size? Hep yanımda taşıyorum bu küpürü, dedi Sami Bey.
Ve sandalyesinin yanında duran deri çantasından uzun ipli bir karton dosyayı aldı. İçinden bir gazete kesiği çıkardı ve
bakın Refik Halit Bey birkaç yıl önce akşamda ne demiş diyerek okudu. Alkol kullanmanın üzerine yazılar yazmak, broşürler çıkarmak, konferanslar vermek, resimler asmak ve cizeler bulmak, alkolden halkı tiksindirme işine devam etmeliyiz. Öte yandan da alkollü içkilerin mümkün olduğu kadar temizliğine dikkat etmeli, ahaliye saf içki vermeliyiz. İçki aleyhindeki propagandayı taassup ve ifrat derecesine vardırıp da aksi tesir yapmasına meydan vermeyecek şekilde hızlandırmakla beraber temiz içki çıkarmak hususunda daha titiz davranmak, içki kadehlerinde ihtikar yapılmasını önlemek, hafif içkileri çoğaltıp ucuzlatmak lazımdır. İçki içme terbiyesini öğretmek de lüzumludur. İçkiyi değil sarhoşluğu ayıp saymak ve içki yasağı yahut içkiye ağır vergi koymaktansa sarhoşluğu yasak etmek, sarhoşluğa ağır ceza tayin etmek daha doğrudur sanırım.
Kadehlerini karşılıklı kaldırıp hafifçe tokuşturdular. O sırada şehir kulübünün giriş kapısında kaymakam müftü ve eczacı Süleyman ayakta konuşuyorlardı. Eczacı Süleyman kaymakamın dirseğine hafifçe dokunarak sözünü sürdürdü.
Bakın Kaymakam Bey, öncelikle halkın tereddüt ettiği bu meselenin altının ne kadar boş olduğunu anlatmak lazım. Öyle değil mi Müftü Efendi? Siz söyleyin ne olur.
Müftü Efendi Kaymakam Bey'e doğru başını eğerek konuştu. Ben dalyanları tek tek dolaşacağım. Elbette cuma hutbesi de var ama malumunuz orada bir kulaktan girip ötekinden çıkıyor edilen laflar. Şimdi neyin haram neyin helal olduğu aşikardır. Ayrıca avcılık, ticaret bunlar rızık için yapılan faaliyetler. Yok iye gibi, yok muhafaza edici ruh gibi sıfatlar, laflar da günahtır sonuçta. Bunlar batıl inançlar ama maalesef gelmiş, kalmış, bizim de eksikliğimiz olmuş, anlatamamışız. Kaymakam başını sallayarak dinliyordu. Müftünün çok uzatacağını anlayınca araya girdi. Canım bunlar meselemiz olmamalı artık. Şimdi sizin müteşebbis olarak vazifeniz var. Kanunlar çerçevesinde haklarınız da var. Bunları kullanacaksınız tabii dedi. Eczacı Süleyman konunun tam istediği yere doğru gittiğini hissederek tane tane anlatmaya devam etti.
Tam da sizin işaret buyurduğunuz noktadayız. Bakın bu konuyu çok tetkik ettim. Bu imalathanenin belli bir kâra varması için günlük avlanması gereken ortalama kilo belli. O hedefi iptidai alet edevatla tutturamayız. Yani süngü yani zıpkınla olmaz bu iş. Karadeniz'de bu iş yapan arkadaşlarla mektuplaştım defalarca. Şimdi o denizlerdeki Rus balıkçılara bunu yasaklamışlar ama bizim balıkçılarımız yapıyor. Bir adam zıpkınla günde 2-3 yunus vurup çeker ama silahla bu sayıyı çok arttırırız.
Kaymakam bir kaşını kaldırdı. Silah mı dediniz?
Evet efendim, silah derken yanlış anlaşılmak istemem. Av tüfeği ve domuz sıkısından bahsediyorum. Şimdi bu alet edevatı çalışacağımız insanlardan talep edemeyiz. Malum fakir yer ama siz uygun görürseniz şöyle yapalım. Benim de yönetiminde bulunduğum Avcı ve Atıcılar Derneği Ziraat Bankası'nın kredisiyle tüfekleri alsın, balıkçılara uygun fiyatlarla kiralayalım. Zaten silah bizim mülkiyetimizde olacak ve akşamları iş bitimi toplanacak. Kamu emniyeti için hiç sorun teşkil etmez. Domuz sıkıları konusunda Tarım Bakanlığı'nın destekleme mevzuatı var. Yunus avı için sıkı tahsisinden alacağız. Şimdi tayini çıkan jandarma komutanımızla bu konuda çok anlaşamamıştık. Yani hem onun oluru hem de sizin tasdikiniz gerekiyor bu konuda. Belki yeni gelecek komutanımızla siz görüşürseniz.
Kaymakam iç cebinden küçük not defterini ve kalemini çıkardı. Eski yazıyla hızla kısa notlar aldı. Ben valimeyle de görüşürüm. Bir mani olacağını sanmam. Jandarma komutanı işi de en kolayı. Keşke en başta makamıma gelseydiniz bu hususta.
Eczacının içi içine sığmıyordu şimdi. Yine de kendini kontrol ederek yumuşak bir sesle konuşmasını sürdürdü.
Eksik olmayın, her konuda sizi de rahatsız etmeyelim diye düşündüm. Lakin jandarma komutanının tavrı her zaman mütbim olmuştur bizim bölgemizde. Bizim milletimiz düze inmek, düzen tutmak gibi hususlarda hep biraz nazlıdır. Cılız kalacağını bilsek bile bir takım itirazlar olacaktır bu işe de. Sağ olsun şimdi tayin olan komutanımız biraz rahattı bu konularda. İnşallah yeni gelen daha atik olur.
Olur olur, her şey yolunda gider, merak etmeyin diyerek eczacıyı yanıtlayan kaymakam bey içeriden gelen nefis kokulara daha fazla dayanamadı ve müfteye doğru gülümseyerek
"Kifayeti müzakere efendim" dedi.
Müfte artık ayrılma vakti geldiğini anlamıştı.
Hepimize hayırlı akşamlar olsun diyerek selamladı, onları kapıdan döndü.
Kaymakam bey ile eczacı anason kokusu ve sigara dumanına boğulmuş yemek salonuna girdiklerinde masanın öteki ucunda yanındaki doktoru dinleyen jandarma komutanıyla göz göze geldiler, karşılıklı gülümsediler. O anda artık kasabada eskiye sayılan jandarma komutanı "Allah'ım şükür sana bu cehennemden kurtuluyorum" diye geçiriyordu içinden. Bir dakika sonra yanındaki doktor fısıltıyla eczacı Süleyman'ın iki gün önce Demokrat Parti ilçe başkanlığı için İzmir'de kimlerle konuştuğuna dair dedikodulara başlamıştı bile. Masanın bol dumanlı havası arkadan gelen ut taksimiyle uzadı gitti. Sabaha doğru masa dağılmıştı. Şehir kulübünün ışıklarının çoğu kapanmış, ortalık toplanmış, temizlenmişti. Sadece bir köşede küçük masada eczacı Süleyman ve belediye reisi baş başa vermiş oturuyor, sade kahvelerini içiyorlardı. Süleyman elindeki kağıtları masaya yaydı. Bir kurşun kalemle işaretleyerek anlatmaya başladı.
Reis bey, bütün hesap işte burada. Şimdi Türkiye'de senede 2500 ton Yunus yağı işleniyor. Trabzon'daki büyük yağ fabrikası senede 1000 ton yağı tık demeden çıkarır. Bizim boyumuz o kadar büyük değil. Şimdilik senede 100 ton işlesek büyük kar ederiz. Bu işin firesi %50'dir. Ama bizim bölgenin Yunus'unun kilosu yağı vesaire daha az çeker dersek ancak %40 vereyim alırız. Yani bir ton Yunus eti 400 kilo yağ demek. Yıllık 100 ton yağ için aşağı yukarı 250 ton Yunus avlamamız şart. Bu neye tekabül eder peki? Yine yuvarlak hesap yılda 1600-1700 Yunus avlamamız gerek. Fırtınaydı, kötü havaydı, sonra yağsız oldukları için yaz mevsimini geçtiydik falan. Yılın tamamı av sürmez. Sonuçta ayda ortalama 250-300'den aşağı Yunus avlarsak hesap tutmaz. Şimdi her vurduğunu tekneye aldım diye sanma. Burada da kayıp olacaktır. Lakin bu rakamı bulursak 2-3 seneye kapasiteyi ikiye katlarız. Ha, bunun için farklı av taktikleri gerekecektir. Silah dışında, mesela büyük ağlar gibi. Maliyet tabii ama o zamana bunu karşılarız. İstikbal için esas hayalim şudur ki, eğer biz rüştümüzü ispat edersek Bay Penetti'nin gözüne girer, krediyi geri ödersek buraya yağ işleme gemilerini çekeriz. Bunlar Avrupalı büyük gemiler. Avını kendi yapıyor, yağını gemide çıkarıyor. Av lisansı bizde olduğu için ortaklık kurarız. İşte o zaman Köstenceli'nin osuruklu götüne de muhtaç olmayız.
Reis Bey kahvesinin tadını damağında çevirirken ortağının iş bilirliğini büyük takdirle izliyor, mutluluktan içi kabarıyordu. Sabah ezanı okunurken eczacı Süleyman boş sokaklarda sallanarak evine dönüyordu. Havuzlu çarşıdan geçerken çınarların altından bir gölge önüne atlayıverdi. Süleyman korkudan sıçrayıp geri çekildi.
Ulan deli İbrahim, sen miydin o? Aklımı aldın başımdan.
Bana bak eczacı, dedi deli İbrahim. Balıkçıyla ağasımın ardından önünden dolaşmayı bırak. Onlar seninle aynı çanağı işemez.
Sektir git kadırgalı artığı seni.
Eczacının canı sıkılmıştı. Deli İbrahim'i itip kenara attı, yoluna devam etti. Deli İbrahim tarihinde bir dipnot, Kadırgalılar. Köstence'nin güneydoğusuna düşer korunaklı boğazdan girilen saklı bir koy vardır. İşte buraya Kadırgalı derler. Kadırgalı'ya bir de çay dökülür ki eskiden örtük çayı denilen, yazın bile kurumayan bu akarsuyun ismini şimdilerde bilen pek kalmamıştır. O zamanın insanları epey zor fark edilen bu korunaklı yere akan malum çayın ağzını ve kısmen yatağını belki yıllar süren çabayla kazarak genişletip derinleştirmişlerdir. Tevatür olabilir, gerçek de olabilir. Bunu kimse bilemez. Ama rivayet odur ki donanmanın İzmir'den sefere çıktığı zamanlarda körfezi korumak için 10 parça kadırga bu boğazdan geçerek koya, oradan da çayın içine doğru çekilir ve salkım söğütlerle örtülerek gizlenirdi. Zamanla buranın ehemmiyeti azaldı. Yine de devrin askeri aklı burayı tamamen gözden çıkarmak istemedi ve daimi olarak duracak bir kadırga ile 30 zanaatkar askeri buraya bıraktı. Ki bunlar gemi yapımından, tamirinden ve dahi kalafat işinden anlayan erlerdi. Her yıl erzak getiren, kalanları soran, hastaları ve aklını yitirenleri İzmir'e geri götüren bir seferi tekne oluyordu. Bir zaman sonra o da kalktı. Köstence'nin kadısına bunlara sahip çıkması ve ihtiyaçlarıyla ilgilenmesi için ferman yollandı. Kadı çok yaşlı ve hasta bir adamdı. Gelen fermanı minderinin altına koydu, unuttu ve altını tutamaz halde bu dünyadan göçtü. Bir süre aç açıkta kalan adamlar ufak tefek hırsızlıklarla bu işi götüremeyeceklerini anladılar ve aralarından iki kişiyi ne olur ne olmaz vazife yerini terk etmemek gerekir diye bırakmaya, kalan mevcutla kadırgayı çeşmeye götürmeye karar verdiler. Kısa çöpü çeken Emir ve Pedani isimli erler mecburen Kadırgalı koyunda sabit oldular. Fakat zaman acımasız yel gibiydi. Bu iki bahtsız adama doğru estikçe yavaş yavaş tuhaflaşmaya başladılar. Bunlara acıyıp ekmek, salamura, zeytin ve kuru balık getiren birkaç köstenceli adamların tahtadan sahneye benzer uzun bir seki yaptığını, buraya oturarak gün boyu güneş altında bir meseleyi tartıştıklarını nakletmiştir. Bu iki Adem iki hizbe bölünerek şu meseleyi günlerce durmaksızın tartışmışlar. Donanmayı Hümayun yine kadırgalardan mı mürekkep olmalıdır? Yoksa artık kalyonlara mı dönülmelidir? Emir Kalfa Venediklilerin bile önce büyük gemilere yöneldiklerini ama sonra hızla kalyon ve burtunalardan vazgeçerek yine kadırgaya döndüklerini savunuyordu. Kadırgalarla cepheden hücum, rampa, ön kesme manevraları gayet mümkünken kalyonlar ağır kanlı, iri devlerdi sadece. Hadi ona inanmıyordu. Mir Miran-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa'nın dedikleri de mi havacıvaydı? Bu büyük komutan ve adamları yıllarca türlü denizlerde sadece cenk etmemiş, ilim de tahsil etmişlerdi. El koydukları İspanyol kadırgalarını, adı bilinmedik milletlere ait barçaları dikkatle tetkik etmişler, inşa şartlarını, tamirat kolaylıklarını ayrı ayrı düşünmüşler ve çektiri sınıfının şahı olan kadırgaların üzerine Akdeniz'de tekne olamayacağına karar vermişlerdi. Yerinde duramayan Pedani Usta höt diye arkadaşını susturdu. Ah canım efendim, kalyon kürek gücüyle değil yelkenle gider. Hiç rüzgar ile kol kuvveti kıyas kabul eder mi? Emir Kalfa altta kalacak cinsten bir adam değildi. Sen acısını tattığın, can alıp can verdiğin denizi bilmezsin bre, ne ayıptır bu dedi. Ya işte öyle değil miydi? Akdeniz yaz deniziydi ve bu kıştan daha uzun aylar boyunca hava dururdu. Yani ara ki bulasın yelkeni dolduracak frişka rüzgarı. Ama kadırgalar kürek gücüyle hava dinlemezdi. Küçük koylara, limanlara, sığ sulara güvenle girerlerdi. Pedani usta ayağa kalkıp ter ter tepinerek iftira efendim, hayır kabul etmiyorum. Mustafa Tanburi'nin kalyonundan tutalım da Kemal ve Barak reislerin Sinop'ta inşa ettikleri o güzel kızlara kadar ve hatta Girit muhasarasına katılan garp ocaklarından Cafer reis kalyonuna kadar hepsi de kendini ispat etmiştir diye bağırmaya başlamıştı. Ve şöyle Hacivat Karagöz işine döndüler. Ya bir kalyon masarifiyle 4 kadırga inşa ediliyor, haberin var mı?
Var efendim. Çünkü her biri 4 kadırga işi görüyor. Girit seferinde bunlar yüzünden rezil olmadık mı biz?
Ne alakası var şimdi?
Bal gibi de var. Malzeme ve cephane taşıyan gemilerimizi Venedik kalyonları durdurdu da ağırlıkları karadan taşımak mecburiyetinde kalmadık mı?
O reislerin beceriksizliğiydi. Hatta tersane-i amire Ketu dağlığından geldiği halde hem korkak hem de yol yordan bilmez, kılıç çalamaz bir adam olan Kapu'dan Ammarzade'nin başına bu sebepten gitti.
Yine bir nokta kadar doğru sözün yok be adam. Karşındaki dev kalyonlar bizim kadırgaları ezip geçerdi.
Ah ah, okuma yazman olsaydı keşke. Katip Çelebi'nin Tuhfetül Kibar fi Esfaril Biyar kitabıyla döverdim seni.
Bok döverdin kenef herif.
Deyyus. Deyyus-u Ekber.
Derken sıcağın da tesiriyle bunlar iyice cinnet noktasına varıp bellerindeki hançerlerine davranmasınlar mı? Bir müddet alt alta üst üste yuvarlanan iki adamdan biri hiç yerden kalkamamış. Pedani usta yoldaşını oracıkta katletmiş. Lakin bu yüzden kendini de hiç affedememiş. En sevdiği arkadaşını böyle öfkesine yenilerek boğazlaması onun zaten sıratta duran sinirlerini iyice harap etmiş. Pedani aklını yitirmiş, meczup olmuş. Yarı çıplak boynunda bir deve çanıyla Köstence Adası'nda gezer olmuş. Buna acıyan dalyancı kızlardan biri onu evine almış ve ''Bizim akıllımızdansa elin delisi yeğdir'' diyerek kocası yapmış onu. İşte nesiller boyu gelen Köstence delilerinin kökü bu çekirdek aileye ve onlardan süren soya dayanır. Bu satırların müellifi de dahil olmak üzere Kadırgalı koyu artığından gelen Köstence delileri gayet huysuz, kavgacı, inatçı ve hikayecidirler. Hatta hikaye anlatmaktan ziyade hikaye olmayı severler.
7. ayrımın sonu. Sayfa 81.